Psikolojik bir podcast serimize hoş geldiniz. Ben Kevser Demirtürk Doğan.
Ben Pınar Kaya Türk.
Bugün stresle başa çıkma yöntemlerini konuşacağız. Yöntemlere geçmeden önce ben aslında öncelikle stresi bir tanımlayalım istiyorum. Pınar, bize bir stresin tanımını yapar mısın?
Tabii. Stres adı üstünde gerilim, gerginlik anlamına geliyor. Bizde gerilim, gerginlik yaratan neler vardır? Bizi rahatsız eden, aslında baş etme gücümüzün bir miktar üstüne çıkan şeyler stres, gerilim, gerginlik yaratır. Ve bu sağlıklı bir şeydir aslında. Çünkü bizi güdüler, bizi ileriye doğru harekete geçirir. Mesela yarın bir sınavım varsa ve hiç stresli değilsem, yani hiçbir gerginlik oluşturmuyorsa bu benim üzerimde, bu sağlıklı bir şey değildir. Çünkü o zaman çalışmam, yani hiçbir hazırlık yapmam sınavla ilgili. Ama eğer çok fazla stresliysem, çok fazla gerilmiş ve gergin durumdaysam da yine çalışamam. Bu sefer kaygıdan felç olabilirim. Bunun makul bir miktarı sağlıklı olandır ve bizim açımızdan fonksiyonel bir yer teşkil eder.
Bir dönem şey vardı, stres çağımızın hastalığı gibi bir gazete başlıkları atılırdı. O zaman aslında stres sandığımız kadar da kötü bir şey değil, sadece fazlası kötü.
Kesinlikle. Yani bunu bir müzik enstrümanı gibi düşünebiliriz. Mesela yaylı bir çalgı ya da telli bir çalgı gibi düşünebiliriz. Çok fazla gerilmiş olursa, mesela bir keman yayı, güzel bir ses vermez. Hiç gerilmemiş olursa da bir ses vermez. Onu optimumda, gergin hale getirmek, onu akord etmektir ve güzel sesler çıkarabilmek için de olması gereken şeydir. O yüzden stres dediğimizde sadece stres sağlıksız bir şey değil. Bizim stres karşısındaki durumumuz ya da strese verdiğimiz tepki ya da stresin boyutu sağlıksız hale gelebilen bir şey.
Peki biz hangi noktada bunun artık sağlıksız hale geldiğini anlayabiliriz? Yani belki ben normal seviyede stres yapıyorum ama bir de bazen şey olabiliyor. Ya çok fazla stres yaptım, bu bana zarar verecek, stresi de yaşamaya başlıyoruz. Bunu nasıl ayırdığını yapacağız?
Güzel. Şimdi burada bir metafor kullanıyorum ben. Altı ayaklı masa metaforu. Şimdi bu altı ayağı birazdan açacağım, neden altı ayak. Ama öncelikle masa metaforundan stresin ne kadarı sağlıklı, ne kadarı sağlıksız onu anlatmaya çalışayım. Kendimizi bir masa gibi düşünelim. Ve masanın yüzeyindeki her bir obje masanın yüzeyine gerginlik yaratacak. Hani temel fizik kuralı gereği temas ettiği bütün yüzeylerde bir gerilim yaratır. Mesela masanın üzerinde bir bardak var. Kapladığı alan üzerinde bir gerginlik yaratır ve bu gerginlik masanın geneline yayılır mesela. İşte kitaplar var, yine aynı şekilde masanın üzerinde gerilim yaratıyor. Ne bileyim, işte bir lamba var, aynı şekilde gerilim yaratıyor. Bu masa bunları taşıyabilir değil mi? Yani sıradan bir masanın üzerinde bunlar varken masa ayakta durabilir ve kırılmaz. Ama çok fazla yük yüklemeye başladığımızda masanın üzerine, mesela kendimiz çıkmaya kalksak masanın üzerine, bir kere her şeyden önce tedirgin oluruz, taşıyacak mı taşımayacak mı diye. Çıktığımızda o gerilim, gerginlik çok fazla geleceği için masanın yüzeyine, ayaklar çatırdayabilir, ayakların dengesi bozulabilir, hasar verebiliriz masaya ve daha sonra kullanılmaz hale gelebilir. Dolayısıyla yüklediğimiz şey ya da bizim üzerimizde oluşan gerilim, gerginlik bizde bir takım hasarlar bırakmaya başlıyorsa, dengemizi bozuyorsa, çatırdatıyorsa bizi, burada sağlıksız bir şeyler olabilir diye dikkat etmek lazım.
Peki doğru noktada anladık ki gereğinden fazla stres yapıyoruz. Bu durumda stresimizi nasıl azaltacağız? Ya da stresle nasıl başa çıkacağız? Bölüm başlığımıza gelirsek.
Şimdi orada da şuna bakmak lazım. Yüklendiğimiz şeyler, üzerimize aldığımız sorumluluklar diyelim. Hani biz masayız ya, üzerimize aldığımız yükler. Gerçekten taşımamız gereken şeyler mi, değil mi? Mesela bunu bir ayırt edebiliriz. Gereğinden fazla mı sorumluluk alıyorum? Bazı şeyleri çok mu fazla büyütüyorum gözümde? Bazı şeylere çok mu fazla anlam yüklüyorum? Bunları sorgulayabiliriz mesela. Hani sınav önemli bir şey. Evet, ciddiye alınması gereken bir şey. Ama hayatın sonu da değil yani, bir sınavdan kötü bir not almak ya da bir sınavı geçememek. Hani eğer onu çok abartıyorsam gözümde, çok büyük anlamlar yüklüyorsam burayı kontrol edebilirim, ne yapıyorum diye. Belki de çok fazla eskiden beri yüklendiğimiz şey var ama artık onları taşımamız gerekmediği halde biz onlarla ilgili sorumluluk hissediyoruz hala. Mesela işte çocuklarımız var, çocuklarımız belli bir yaşa geldiler ama hala işte onun kahvaltısını hazırlayayım, üstünü giydireyim ya da ne bileyim işte kıyafetlerini ben katlayayım, organize edeyim, odasını ben düzenleyeyim gibi bir uğraş içerisindeyiz. Ama belki de o artık bu sorumlulukları alabilecek ve alması gereken yaşta ve hiç bunun farkında olmadan bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Orada da işte aldığımız bu yükleri artık başkalarına devredebilir miyiz? Paylaşabilir miyiz? Bunun gözden geçirilmesi gerekiyor. Aynı şekilde çift ilişkilerinde de ben ne kadar sorumluluk alıyorum, sen ne kadar sorumluluk alıyorsun? Bunu daha adil bir şekilde dağıtabilir miyiz? Buraya bakabiliriz. Bir de geçmişten beri taşıdığımız yükler olabilir. Geçmiş travmalarımız olabilir mesela. Bunları üzerimizde yine birer yük olarak taşırız. Duygusal bagajlar diyoruz biz bunlara. Bu bagajları taşımaya gerek var mı? Yok aslında ama onları hazmedemediğimiz için, sindiremediğimiz için taşımaya devam ediyoruz. Onları bir ortaya döküp, analiz edip, prosesten geçirip depoları da boşaltabiliriz. Yani taşımamıza gerek kalmayabilir böylelikle ve hafiflemiş oluruz.
Verdiğin örnekler arasında şey dikkatimi çekti. Mesela işte çocuğumuz büyüdü ama hala biz ona bir takım ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz. Bu tür örneklerde benim gözlemlediğim genellikle bu tür insanlara artık bunu yapmana gerek yok dense dahi onlar yapmaya devam ediyorlar. Onların içinden gelen bir güdüyle bunu yapıyorlar. Onlar aslında kendi kendilerine ben sanmıyorum ki ya ben çok fazla yük alıyorum üzerime gereksiz yük alıyorum bundan kurtulmam lazım diyebilsinler. Bence birilerinin uyarması gerekiyor gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun?
Tabii beden uyarı vermeye başlıyor aslında kronik ağrılar şeklinde, ne bileyim fibromiyalji mesela kronik ağrılar, baş ağrıları şeklinde ya da cilt problemleri şeklinde bir şekilde beden uyarı veriyor. Uykusuzluk ya da kendine hiç zaman ayıramama, sürekli halsiz, yorgun hissetme, hayattan keyif alamama, kendine hani güzel, eğlenceli geçirebileceği zamanlar vermeme ve kişisel gelişim için hani oturup bir kitap okumama, bir eğitime katılmama gibi kendinden veriyor, kendini feda ediyor aslında ama belki de kendi içinde bunun farkında değil. Dediğin gibi dışarıdan birinin bununla ilgili bir yüzleştirme yapması gerekiyor.
Ama dediğin gibi aslında insanın bedeninin verdiği mesajlar belki bir arkadaşının söylediği şeylerden daha uyarıcı olabilir.
Kesinlikle zaten hani hasta oluyoruz ve hareket edemiyoruz. Hani bir şekilde dinlenmek zorunda kalıyoruz. Artık iyileşmeye zaman ayırmak zorunda kalıyoruz. Tek gündemimiz iyileşmek haline geliyor hasta olduğumuzda. O kesinlikle daha çarpıcı bir mesaj oluyor.
Bu bana bir şey daha hatırlattı. Sen genel olarak böyle kişisel çevremizdeki problemlerden, stres kaynaklarından bahsettin ama aslında daha evrensel stres kaynaklarımız da var. Dünya ile ilgili, ülkemizle ilgili işte yaşanan politik olaylar, ne bileyim dünyada savaş çıkması bunlar da aslında stres kaynağı, değil mi?
Aynen öyle. Burada da ilgi alanı, etki alanı meselesi devreye giriyor. Dünya gündeminden haberdarız, ülke gündeminden haberdarız. Hatta çok detaylı bir şekilde haberdarız. Bizim ilgi alanımız son derece geniş ve meraklıyız. Ama etki alanımızda yapabileceğimiz şeyler kısıtlı. Yani ben işte Pınar olarak değiştirebileceğim şeyler belli. Kendi gücüm belli. Benim çevremin gücü belli ve dolayısıyla etki alanım darken ilgi alanımın çok geniş olması beni çaresiz ve sıkışmış hissettiriyor. Yani çok şey yapmak istiyorum ama kaynaklarım kısıtlı, yetersizim ve bu da ayrıca bir stres yaratıyor bizde.
Örneğin yakın zamanda yaşadığımız deprem felaketi hepimizi inanılmaz üzdü ve aslında yaşanabilecek daha büyük ve da işte atıyorum İstanbul'da yaşanabilecek deprem hepimizde büyük bir stres haline geldi. Ben bunu zaten yıllardır yaşıyordum. Önceki bölümümüzde bahsetmiştim. İnsanlar da benim gibi çok fazla şey yapmaya başladılar, stres yapmaya başladılar. Tabii üzüntüyle beraber gelen bu stres muhtemelen pek çok insanda fiziksel olarak da sonuçlar doğurmuştur diye düşünüyorum. Mesela benim çok üzüldüğüm ya da stres yaptığım dönemde mutlaka dudağım uçuklar. Kaçınılmaz bir şekilde dudağım uçukladı ve bağışıklık sistemimin çökmeye başladığını hissediyorum. Yani son zamanlarda, son günlerde biraz daha depremle ilgili haberlerden uzak durmaya çalışsam da işte telefonu eline aldığın zaman direkt karşına onlar çıkıyor zaten. Herkes onu konuştuğu için çok da kolay olmuyor aslında gündemden ve bu tür etki alanının çok fazla olmadığı şeylerden kendini uzak tutmak.
Doğru. İşte o da bir stres faktörü olarak hayatımıza giriş yapıyor. Çok fazla şey var. Hangi birine yetişeceğim? Yetişemiyorum. Yetersizim, çaresizim, tıkandım ve üzerimize bir yük daha almış oluyoruz. Aldığımız her haberle birlikte.
Kesinlikle öyle oluyor. Peki bu tür durumlarda hani stres yapmayacağım diye bir karar verip onu uygulayamayacağımız belli. Ne yapabiliriz de stres seviyemizi azaltabiliriz?
Yani önceki travmatik etkileri, duygusal bagajları temizleyebiliriz eğer mümkünse. İşte görev bölümü yapmak, bir şeye acaba çok mu fazla anlam yüklüyorum, bunlara bakmak yapılabilir. Yani masanın üzerindeki yükleri gözden geçirmek ve yükleri gözden geçirdikten sonra azaltabileceğimiz bir şey yoksa o tarafta masanın ayaklarına bakabiliriz. Yani masanın ayakları ne kadar sağlam ve ne kadar dengeli dağılmış durumda. Hangi ayağı ne kadar kullanıyoruz? Bunlara bakabiliriz. Masanın ayakları derken de 6 farklı stresle baş etme yönteminden bahsediyorum. Basic BH diye bir model var. İşte stres veren yaşam olayları karşısında nasıl baş edebileceğimize dair geliştirilmiş bir model bu. Yıllar öncesinde, 1993 yıllarında geliştirilmiş ve literatüre geçmiş bir model. Bu model de bize işte bu 6 farklı alanda stresle baş etmek için neler yapılabilir, nasıl hareket edilebilir, bunlara dair bilgiler veriyor. Onları açalım istersen şimdi.
Daha ne olur?
Evet. Basic PH İngilizce bir sözcük olduğu için İngilizce bazı kelimelerin baş harflerinden türetilmiş bir kısaltma. Basic'in B'si belief, yani inanç anlamına gelen bir kelime. İnanç dediğimizde de işte o stres veren yaşam olayları ile ilgili temel inançlarımızı gözden geçirmek. Hani insanlar şöyle düşünür ya, ben kötü bir şey yaptım o yüzden bu benim başıma geldi. Ya da işte bu toplum günahkardı o yüzden onların başına geldi filan. Hani bu tür sağlıksız bakış açıları ve inançlara sahipsek bir kere bunları temizlemek ve düzenlemek gerekiyor. Hani bir şey oluyorsa illaki bir şeyin cezası olarak olmak zorunda değil. Yani bazen anlam vermemek de son derece sağlıklı, olduğu gibi almak, kabul etmek ve yola devam etmek. Bu anlamda belki o inançları sorgulamak işe yarayabilir.
Tabii bazı şeylerin sonuçları olabilir ama illaki buna ulvi bir anlam yüklemek doğru değil.
Aynen. Sonrasında çünkü şey beklentileri de oluyor. Hani ben işte bu günahlarımın bedelini ödeyeceğim, başıma kötü şeyler gelecek gibi kaygılar da oluşuyor insanların hayatında. O da ayrıca bir hani katmanlanmış oluyor bu sefer stres faktörü. Neyse, yani bu tür inançları sorgulamak, gözden geçirmek ve fonksiyonel olmayanları ayrıştırmak gerekiyor. Belki daha pozitif olanlarla değiştirmek gerekiyor. Hani belki umut, gelecekte daha güzel günlerin olabileceğine dair bir umut geliştirerek yola devam etmek.
Peki A ne anlama geliyor?
A duygu, yani affect kelimesinden geliyor. Bu da o olayla ilgili duyguyu ifade etmek, duyguyu dile getirmek, o duygunun ismini koyabilmek açısından değerlendirilebilir. Çünkü yaşadığımız şeyin ismini koyamadığımızda o bizi etkisi altına alıyor ve biz bir şekilde istemsizce o duyguyu deneyimliyoruz. Ama biz ona ismini koyup ne olduğunu bilebilirsek eğer, artık bir nevi o bizim kontrolümüze geçmiş oluyor ve yönetilmesi daha kolay oluyor. Yani korkuyorum, ne bileyim, dehşete kapıldım, şu an çok büyük bir panik halindeyim diyebilmek o duygunun rahatlamasına yardımcı oluyor. O yüzden afekt tarafında da duyguyu
Bununla
isimlendirmek.
aşırı bağlantılı değil ama aklıma şey getirdi. Genelde böyle ilişkilerde olur ya, arkadaş ilişkileri olur, romantik ilişkiler olur. Bir taraf hep karşı tarafın kendini anlamasını bekler, böyle işte o kadar şey yapıyorum, konuşmadım, trip attım, hala da anlamadıysa ben kendi işte ne söyleyeyim artık falan diye bir ruh haline girer insanlar. Bu tür durumlarda da aslında direkt ne hissettiğimizi söylemek çözüm yolunda iyi bir şey değil mi?
Tabii, kesinlikle. Yani bir de biz kendimiz bile o duygunun ismini koyamıyorsak karşı tarafın onu anlamasını nasıl bekleyebiliriz? Çok
Evet,
büyük bir
evet.
haksızlık.
Kesinlikle.
Yani simbiyotik bir ilişkiye giriyor o nokta. Yani anne karnındaki bebekle annenin ilişkisi simbiyotik bir ilişkidir. İç içe geçmiş bir ilişki ve bir bebek kendini ifade etmeye ihtiyaç duymadan zaten bütün ihtiyaçları karşılanır annenin karnındayken. Ve sonrasında doğduktan sonra bu mümkün olmayacaktır. Bunu kabullenmekte biraz zorlanıyoruz sanki. Hatta yetişkinlik hayatımızda bile bunu kabullenmekte
Evet
zorlanıyoruz.
evet
Diyoruz ki
kesinlikle.
partnerimiz biz ifade etmeden anlasın ve o ihtiyacımızı yerine getirsin.
Ya hatta şimdi üzerine düşününce hani iş hayatında bile belki bu böyle, yani iş arkadaşlarımızın bizim üzerimizde çok fazla yük olduğunu ve bize daha fazla yük yüklememeleri gerektiğini kendi kendilerine anlamalarını bekliyoruz ve bu anlaşılmayınca üzülüyoruz ya da daha fazla strese giriyoruz belki. Halbuki desek ki benim elimde zaten yeterince iş var. Onu başka bir şekilde halledelim, paylaşalım ya da işte biraz erteleyelim gibi ifade edebilsek içinde bulunduğumuz durumu daha kolay çözeriz diye düşünüyorum.
Aynen öyle. Güzel.
Dönelim istersen, tekrar biraz uzaklaştık. Şimdi S'ye geçtik sanırım.
Aynen. S'de sosyal destek, sosyal etkileşim, sosyal çevremizi harekete geçirmek anlamına geliyor. Bu noktada sorunlarla ilgili mesela çözüm önerisi anlamında sosyal çevremizden destek alabiliriz, yardım isteyebiliriz. Ama çözülmesi mümkün olmayan bir şeyse ya da onların etki alanı içerisinde olmayan bir şeyse de sadece dertleşebiliriz. Dertleşmek de aslında çok yardımcı oluyor stresle baş etmeye. Yani bir şeyi sözcüklere dökmek, cümleler halinde, organize bir şekilde dile getirmek beynimizde o duyguların rahatlamasına, yerli yerine oturmasına yardımcı oluyor. Sosyal çevreyi bu anlamda kullanabiliriz.
Bu aslında toplumsal problemlerde de çok işe yarayan bir şey. Yine tekrar deprem örneği vereceğim, çok yakın zamanda yaşadığımız için. Depremle ilgili hissettiğimiz duyguları bizimle benzer duygular yaşayan insanlarla paylaştığımızda da aslında bir rahatlamaya neden oluyor.
Aynen öyle. Bir de duygudaşlık oluşuyor. Hani ben de aynı şeyi hissediyorum, sen de aynı şeyi hissediyorsun. Yalnız değiliz. Aynı duygunun paylaşılması da insanları çok rahatlatıyor.
Kesinlikle. Peki iyi ya da ı.
Evet, orada imagination, hayal gücü anlamına geliyor. Ve hayal gücünü kullanarak, yaratıcılığı kullanarak o olayı işlemlemeye yardımcı olmak, zihnimize, beynimize yardımcı olabilmek. Bunu biz uyurken yapıyoruz aslında. Rüya görüyoruz, değil mi? Hepimizin şu an rüyaları acayip karmaşık ve oradan oraya koşturuyoruz, bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz, göçük altında kalıyoruz ya da belki çıkarmaya çalışıyoruz insanları rüyalarımızda. Bunu zaten beynimiz yapıyor uyku esnasında.
Ben geçen gece rüyamda BİM gördüm mesela. BİM ne alaka? İşte bu şeyleri kesiyorlar, kolonları kesme muhabbetinden dolayı. Normal günlük bir rüyam BİM'de geçiyordu mesela. Böyle saçma sapan şeyler görüyoruz gerçekten de.
Evet, aynen. Çünkü beynimiz olan biteni işlemlemeye çalışıyor. Burada uyanıkken nasıl yapabiliriz bunu? Mesela çocuklarla yapılan çok güzel çalışmalar var. Role play'ler yapılıyor. Okullarda yapıyor şu an öğretmenler benim bildiğim kadarıyla. Böyle işte kağıtlardan, kartonlardan evler yapıyorlar. Sonra onlar deprem oluyor, onlar yıkılıyor. Sonra insanları kurtarıyorlar. Hastaneye götürüyorlar, iyileştiriyorlar filan. Herkes bir rol üstleniyor. Ve böylelikle çocukların olanları anlamlandırabilmesine yardımcı oluyorlar. Biz de direkt böyle Bu tarz hani Legolardan ev yapıp onların yıkılması şeklinde de canlandırabiliriz tabii ki, ama bu biraz daha direkt ve çocuksu bir yöntem oluyor. Belki kendi hobilerimiz, hayal gücümüz, yaratıcılığımız hangi alanda kendini rahat hissediyorsa o alanda bir şeyler yapmak, belki çamurla bir şeyler yapmak, belki bir enstrümanla bir şeyler yapmak ya da elimize boya alıp bir şeyler karalamak gibi. Rutinden uzaklaşıp beynimizin farklı alanlarını çalıştırarak yaşadığımız stres verici olayları ve duyguları işlemlemeye yardımcı olmak bu şekilde yapılabilir.
Peki C'ye geçtik sanırım.
Aynen. C de cognition anlamına geliyor. Cognition dediğimiz şey düşünce kısmı, yani bilişsel taraf, zihnimiz. Burada da ne yapılabilir? Olayla ilgili bir, belki sorgulama yapılabilir, bir analiz yapılabilir. Hani bütün bu olan bitenin kaynağı ne? Ya da burada rol oynayan faktörler ne? Bunlarla ilgili değiştirilebilecek, çözümlenebilecek neler var? Bundan sonra nelere dikkat etmek gerekiyor? Mesela adaletsizliklerden bahsetmiştik geçen yayında. Adaletsizliğe maruz kalmak ya da şahit olmak çok büyük bir stres veren olay, yani hepimizi travmatize ediyor. Ne yapılabilir? Nasıl hak arayışında bulunulabilir? Nasıl hatırlatılabilir? Sürekli gündemde tutulabilir, unutmanın önüne geçilebilir gibi yöntemlerle aklı kullanarak o olayla, o durumla baş etmeye çalışmak. PH, evet. Bir de bu kısım var tabii ki. Bu da beden anlamına geliyor. Yani physical activity diye de ele
Anladım. Ben
geçebiliriz.
pH'i ayrı iki şey olarak düşünmüştüm. İkisi birlikteymiş. Okey.
Aynen. Fiziksel aktivite olarak düşünebiliriz bunu. Yürüyüş yapmak, nefes egzersizleri yapmak, bedensel aktiviteler, gevşeme egzersizleri yapmak şeklinde kullanabileceğimiz gibi ne yapabiliriz bedensel olarak? Mesela sağlıklı beslenebiliriz. Mesela işte bir duş alabiliriz. Uykumuzu iyi almaya gayret edebiliriz. Çünkü stres veren durumlar karşısında bedende kaç savaş dona kal refleksleri oluşuyor otomatik olarak, içgüdüsel olarak. Biz de o refleksler dolayısıyla kaslarda bir takım gerginlikler, uyuşmalar hissedebiliriz. Onları gevşetmeyi öğrenmek ya da işte iyi bir uyku sağlayabilmek için derin bedensel gevşemeyi öğrenmek iyi bir yöntem olabilir. Mesela şu an deprem bölgesindeki insanların en büyük problemi, psikologların, psikiyatristlerin söylediği kadarıyla uyku bozukluklarıymış. İnsanlar rahat uyuyamıyorlar. Ama çok önemli uyku. Çünkü uyku esnasında rüyalarımızda yaşadığımız o duyguları proses edeceğiz ya, sindireceğiz ya. Uyuyamıyorsak sindiremiyoruz ve süreç uzamış oluyor. İnsanlar tabii ki uykuda rüyalar görüyorlar, kabuslar görüyorlar. Biraz da o yüzden bozuluyor uyku kalitesi. Dolayısıyla ne yapmak lazım? O prosesi uyanıklık halinde yapabilecek bir takım krize müdahale yöntemleri, psikolojik terapilerle insanları desteklemek lazım ki uykular esnasında kabuslar olmasın, rahat derin bir uyku gerçekleştirilebilsin. Çünkü bedensel sağlık açısından çok önemli.
Peki bu uyumamız gereken ama uyuyamadığımız durumlarda uyku ilacı almak bir yöntem mi? Ya da işe yarar bir şey mi?
Olabilir. Psikiyatristler reçete ediyorlar da bildiğim kadarıyla şu an deprem bölgesindeki insanlara. Çünkü uyumaları gerekiyor. Yani uzun süre uykusuz kalan insanların sağlığı da bozuluyor. Yani en sağlıklı yöntem değil ama yani uyutabilmek için insanları kullanılan bir yöntem.
Anladım.
Ve tabii ki bedensel sağlık da çok önemli. Çünkü sağlığımız bozulduğunda aslında tek amacımız ve uğraşımız sağlığı geri kazanmak oluyor. Yani en büyük sorunumuz o haline geliyor. Ve diğer problemlerle baş etmemiz daha zor oluyor. Şimdi bu altı ayağı dengeli bir şekilde kullanabilirsek eğer iyi gidiyoruz. Ama bir tanesinde eksikler, gedikler, çürükler oluşmaya başladığında da sıkıntı yaşamaya başlıyoruz. Mesela yine beden ayağından örnek verelim. bedensel olarak hani iyi uyumak, sağlıklı beslenmek, gevşeme egzersizleri, spor bunlar çok önemli. Ama bazen insanlar bedensel olarak gevşeyebilmek için bir takım maddelere başvuruyorlar. Alkol ya da uyuşturucu maddelere başvuruyorlar. Bu uzun vadede daha da büyük sonuçlar getiren, daha da büyük stres faktörleri oluşturan bir durum haline geliyor. Buralarda da uyanık olmak lazım. O kanalı güzel mi kullanıyoruz yoksa sıkıntılı bir şekilde mi çalıştırmaya başladık? O kanalı çok mu fazla kullanıyoruz? Abartıyor muyuz yoksa dozajında mı kullanıyoruz? Bu da önemli.
Yani her şeyin fazlası zarar olduğu gibi bunda da dengeyi sağlamaya çalışırken yine aslında dengeyi bozabiliriz.
Kesinlikle yani mesela bazı insanlar çok fazla sosyal desteğe başvurabilir. Hani bir şey hani yapamıyoruz, etki alanımız dar, ilgi alanımız geniş diyoruz ya. Hani bir noktada oturup sürekli konuşmak istemek, sürekli sosyal medyada, sürekli yorumlarda, sürekli Twitter'da olmak. Mesela sosyal destek ayağının abartılmış ve işlevsel olmayan bir şekilde kullanılır hali diyebiliriz buna.
Benim stresle başa çıkmak için, yani başa çıkmak değil de belki biraz fayda sağladığını düşündüğüm bir şey var. Benim evde bitkilerim var. Gün içerisinde ufak bir şey, ufak bir stres kaynağı olsa bile ya da çok büyük bir şey olsa ve aklımı sürekli meşgul ediyor olsa bile bir an bir şey yapmam gerektiğini düşündüğüm anda, kafamı bir dağıtmam gerektiğini düşündüğüm anda şey yapıyorum. Bitkilerimde bir gezintiye çıkıyorum. Hepsinin başına tek tek duruyorum, işte yapraklarını kontrol ediyorum, yeni yaprak çıkmış mı, işte su durumları nasıl, suya ihtiyaçları var mı, işte yerini değiştirmek gerekiyor mu, başka hiçbir şey düşünmüyorum ve sadece o an bitkilerin ihtiyaçlarını düşünüyorum. Bu belki bir 15 dakikamı falan alıyor bütün evdeki bitkileri dolaşmak ve 15 dakikanın sonunda böyle kafamdaki o diğer düşüncelerden uzaklaştığımı ve rahatladığımı hissediyorum.
Evet, bunu ben de yapıyorum. Aynen bu şekilde. Bir kalkıyorum, evi dolaşıyorum. Evdeki bitkileri, dışarıdaki bitkileri gözden geçiriyorum. Gündemim değişiyor. Gerçekten çok iyi geliyor. İşte bu da hayal gücü, imagination, yaratıcılık alanı. Aslında hani o bizim bir rutinden çıkma
Evet.
hobi bahçemiz gibi.
Kesinlikle. Yani bu tür küçük şeyler de düşünülebilir. Hani ne bileyim, psikoloğa paramız yetmiyordur. İşte illa ki psikoloğa gitmemiz gerekmez ama işte kişisel gelişimle ilgili ya da stresle başa çıkma ile ilgili belki bir kitap okuruz. O kitaptaki bir yöntem, hepsi belki bizde işe yaramaz ama bir yöntem işe yarar ve bize faydası dokunur.
Aynen, bu da cognition aslında bilişsel, düşünsel alanda çalıştırdığımız bir yöntem olur. Stresle baş etme yöntemi. Bilgi toplamak da bu alana girer. Hani sorunların çözümüne dair düşünmek, analiz etmek, kafa yormak dedik ya. Aynı zamanda bilgi toplamak, kitap okumak, ne bileyim uzmanların videolarını izlemek, o da cognition tarafında iyi bir yöntem.
Peki şey neye giriyor? Ev hayvanlarımızla vakit geçirmek. O da
O da
işe yarayan bir yöntem bence.
hayal gücü, yaratıcılık olabilir yani hobi gibi düşünülebilir ama aynı zamanda afekt, duygu da olabilir. Yani bir hayvanla temasa geçtiğimizde nasıl hissediyoruz? Birdenbire duygumuz değişiyor. Mesela hani duyguyu değiştirmek de afekt alanına girer yani duygu kanalında çalışır. Duyguyu ifade etmek, isimlendirmek ama aynı zamanda eğer yapabileceğim bir şey yoksa o duyguyu oturup hissetmek yerine değiştirebilmek. Nasıl değiştirebilirim? İşte güzel bir müzikle değiştirebilirim. Bir hayvanla temas ederek, bir çocukla temas ederek değiştirebilirim. Böyle.
Ve insanlarda şeyi gözlemliyorum ben, özellikle yine depremle gideceğiz de bu duygu değiştirme kısmı insanlara kendini suçlu hissettiriyor gibi bir şey gözlemliyorum sosyal medyada. Yani iyi bir şey yaptıklarında, onları mutlu eden bir şey yaptıklarında kendilerini suçlu hissediyorlar. Öyle olmaması gerekiyor. Ben de herkesle aynı anda işte çok uzun süre üzülmeliyim ya da öfkelenmeliyim, bu duygudan kurtulmamalıyım gibi bir hisleri var gibi hissediyorum ya da gözlemliyorum.
Evet, var kesinlikle böyle bir durum ama sağlıklı değil. Daha önce de konuşmuştuk bunu. Bizim hani bu durumu iyileştirebilmemiz için öncelikle kendimizin iyi olması gerekiyor ki diğerlerine bir faydamız dokunabilsin. Diğerlerinin elini tutabilelim, onları da kaldırabilelim. Hepimiz düşersek bizi kim kaldıracak? O yüzden bir şekilde ayakta durmak, hani o masa metaforundan gidersek yine bizim masamızın sağlam olması diğerlerinin masalarını onarabilmemiz için en önemli durum öncelikle. Hani sağlam olmak. Diğer taraftan da ilham olmak ve umut olmak.
Kesinlikle. O yüzden şey de belki uyarısını yapmak lazım. Sosyal medyada gündem dışı paylaşım yapan insanları suçluyorlar insanlar. Yani aslında gündem dışı paylaşım yapan insanlar üzülmüyor değiller. Yani bu yaşanan duruma üzülmeyecek bir insan olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Çok yakından gözlemleyip de. Burada konuştuğumuz gibi aslında insanlar kendilerini ayakta tutmaya, sağlıklı tutmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum ben.
Kesinlikle. Yani hepimiz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Evet, şeyiz, üzgünüz. Hı hı. Belki zorla yapıyoruz ama yapmaya devam edeceğiz. Devam etmemiz gerekiyor. Hı hı. Yoksa hani bir sarsıntıda yıkılmış gibi olacağız. Evet. Hani psikolojik dayanıklılık dediğimiz şey aslında sarsıntılara karşı dayanıklı olmak anlamına gelen bir şey. Evet, üzgünüz ama üzgün olsam da yine yola devam edebiliyorum. Çok hani güç ifade eden bir durum.
Kesinlikle. Yine harika bilgiler verdin Pınar'cığım. Çok teşekkür ederim ama istersen kapatmadan şöyle bir özetleyelim. Çok fazla başlık konuştuk çünkü. Kısaca bir özet geçmeni rica edeceğim senden.
Aynen. Yine masa metaforundan açıklayacak olursak kendimizi altı ayaklı bir masa gibi düşünebiliriz. Masanın ayakları stresle baş etmek için kullandığımız kanallar, masanın üzerindeki objelerde taşıdığımız sorumluluklar, bizde stres yaratan olaylar. Masanın ayakları dediğimizde de işte inanç ayağı, duygu ayağı, sosyal destek ayağı, hayal gücü, imajinasyon, yaratıcılık ayağı. Bilişsel kısım yani düşünsel kısım ve fiziksel aktivite beden kısmı şeklinde 6 tane kanal var. Bu kanalları her birini dengeli bir şekilde ve temiz bir şekilde, sağlıklı bir şekilde kullanabilmemiz gerekiyor. Bunları negatif çalıştırmak da mümkün. Bahsettiğimiz gibi işte beden kanalında maddelere yönelmek, hızlıca rahatlamaya çalışmak ya da sosyal destek kanalında sürekli sosyal ortamlarda işte sosyal medyada arkadaşlarımızla bu konuları konuşuyor olmak ve negatifte kalmak ya da duygu kanalında evet işte öfkeliyim, evet depresifim, evet panik halindeyim ama bir türlü de bundan çıkamıyorum diye sürekli bu duygularla kalmak. Bunlar sağlıklı olanlar değil. Zaman zaman farklı kanallarda farklı aktivitelerle kendimizi iyi tutabilmek sağlıklı olan ve dengeli bir şekilde kullanmak. Tek bir ayağa yüklenmemek hiçbir zaman. Diğerlerini unutmamamız gerekiyor. Diğerlerini de çalıştırmamız gerekiyor. Ve böylelikle umarım bu stres veren olay olduğu gibi yani ülkemizdeki şu an yaşanan bu felaket dönemi ve süreci olduğu gibi başka stres veren olayların da üstesinden geleceğiz diye umut ediyorum ben de inanç kanalında.
Ben de bu umuduna katılıyorum. O zaman yavaştan toparlayalım istersen. Dinleyenlere çok teşekkür ediyoruz dinledikleri için. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.